Ayrım 18, sayfa 182. Bu tehlikeler günümüzde eskiye oranla arttı mı? Biraderim Toby, dedi babam, bir çocuk gereğince peydahlanıp canlı doğmuşsa eğer, sağlığı da yerindeyse ve annesi de sağlam çıkmışsa bu doğumdan, atalarımız bu kadarıyla yetinirlerdi. Amcam Toby elini derhal babamın dizinden çekti ve yavaşça arkasına yaslanarak başını tavandaki kornişi görebilecek kadar yukarı kaldırdıktan sonra yanak kaslarını ve ağız çevresindeki kasları görevlerini yerine getirecek biçimde harekete geçirdi. Islıkla Lilla Bullero çalmaktaydı amcam. 7. Bölüm. Toby amcam babama ıslıkla Lilla Bullero çala dursun, Doktor Slope tepinmekte, Obadiah'a sövüp saymakta, lanetler okumaktaydı. Söylediklerini bir duysanız efendim, yüreğiniz ferahlar ve bir daha ömür boyu küfür etmemeye and içerdiniz. İşte bu yüzden size olayı baştan sona nakledeceğim. Doktor Slope'un hizmetçisi içinde efendisinin aletleri bulunan yeşil çuha torbayı Obadiah'a teslim ettiğinde gayet yerinde bir uyarıda bulunarak torbanın iplerini önce başından sonra bir kolundan geçirerek göğsünde çaprazlama taşımasını öğütledi ve torbanın düğümünü çözüp iplerini Obadiah'ın başından geçebilecek kadar gevşetti. Ne var ki eğer Obadiah torbayı böyle taşırsa ve iddia ettiği gibi dört nala at sürmeye kalkışırsa içinden bir şeyler düşebilirdi. Bu yüzden torbayı yine Obadiah'ın boynundan çıkarttılar. Birlikte büyük bir özenle torbanın ağzını büzüp sıkıca bağladıktan sonra var güçleriyle üst üste yarım düzine gemici düğümü attılar. Obadiah'la hizmetçi gerekli tedbiri almışlardı, lakin birbirinin de ötekinin de öngöremedikleri kötülüklere çare değildi. Anlaşıldığı kadarıyla torbanın ağzı sıkıca bağlı olduğu halde aletleri huni biçimindeki torbanın dibinde bol bol zıplayıp hoplayacak yer kalmaktaydı. Bu yüzden de Obadiah tırıs gittiğinde tretet, forsep ve şırınga öyle feci şıngırdamaktaydı ki o sırada Hime'nin evlilik tanrıçası o taraflara yolu düşmüş olsa korkudan ülkeyi terk edebilirdi. Ve hele Obadiah atını dört nala sürmeye başladığında aman tanrım efendim o şıngırtıya mümkünü yok dayanamazdı kulaklarınız. Obadiah evli ve üç çocuk babası olduğundan düzüşmenin rezilliği ve şıngırtısının yol açabileceği pek çok politik ve kritik sonuç aklına bile gelmiyordu. Ne var ki durumdan şikayetçiydi ve şikayeti genellikle yüce vatanseverlerin sık sık yüreğine çöken haklı bir nedene dayanmaktaydı. Zavallı adamcağız efendim kendi çaldığı ıslığı duyamamaktaydı. 8. Bölüm. Obadiah taşıdığı tüm aletlerin musikisindense rüzgarın musikisini dinlemeyi yeğlerdi. Bunu nasıl sağlarım diye ciddi ciddi düşünmeye koyuldu ve hayal gücünü yardıma çağırdı. İnce akortlara gerek duyulan her türlü kederde, musiki hariç, insanın aklına derhal şapkasının bağı gelir. Bu gerçeğin ardında yatan felsefe o kadar satidir ki, açıklamaya girişmeyi kendime hakaret addederim. Obadiah'ın ki, karışık bir vaka olduğundan, evet beyler, karışık bir vaka diyorum, zira hem jinekolojik, hem torbolojik, hem şırıngasal, hem katoliksel ve hem de arabacı beygiri de devrede olduğuna göre kabal istik. Özgün metinde kabal istikal, Latince kaballus, at demektir. Ve biraz da müzikal bir vaka idi ve Obadiah amacına ulaşmak için eline geçen ilk fırsattan yararlanmaya kesin kararlıydı. Torbayı ve aletleri bir eliyle sıkıca tutup öteki elinin iki parmağıyla şapkasının bağının bir ucunu dişlerinin arasına sıkıştırdı. Ardından elini bağın ortasından geçirdi ve bunları bir uçtan ötekine denk bağlar gibi düğüm üstüne düğüm atarak bir güzel bağladı. İplerin birbirini kestiği her noktada öyle güçlü, öyle karmaşık düğümler atmaktaydı ki Doktor Slope da Eyüp sabrının beşte üçü olsa bunları çözmeye ancak dayanabilirdi. Elimi vicdanıma koyarak söyleyeyim, Doğa Ana, muzip ve neşeli bir gününde olsaydı da bir yarışmaya girişseydi ve Doktor Slope'la ikisi yarışa eşit şartlarda başlasaydılar, Obediah'ın torbayı neler ettiğini tek bir kul görmemişti. Hem Tanrıçanın gerekli gördüğünde nedenle hızlı hareket ettiğini herkesler bilir. Hangisinin yarışı kazanacağı daha başından belliydi. Annem, sevgili madam, kesinlikle torbadan önce doğururdu. En azından 20 düğüm önce. Küçük oyunların kurbanı Tristram Shandy. Evet, öylesin ve öyle kalacaksın. Bu yarış yapılsaydı, bire karşı 50 iddiaya girerim ki sonuç bu olurdu. Böylece her işin çöküp gitmezdi. En azından burnun içine çökmezdi ve de servetinden ve onu artırmak için önüne çıkan fırsatlardan böylesine zor, pısırıkça, geri dönüşsüz biçimde vazgeçmek zorunda kalmazdın. Ama oldu işte, her şey bitti. Geriye bir tek olup biteni anlatmak kaldı. Ne var ki bütün bunları meraklısına anlatmak için önce dünyaya gelmem gerekiyor. 9. Bölüm. Büyük dehalar çakışır. Doktor Slop torbasına bakar bakmaz amcam Toby ile ebelik üzerine tartışmaya başlayıncaya dek torbasına bakmak aklına gelmemişti. Aynı düşünce zihninde belirdi. Tanrı'nın lütfu dedi kendi kendine. Bayan Shandy zor bir doğum yapıyor olmasaydı bu düğümlerin yarısı çözülene kadar 7 kere doğurmuştu. Ancak buradaki ince ayrıntıya dikkatinizi çekerim. Bu düşünce Doktor Slob'un zihninden basit bir önerme olarak süzüldü geçti. Gelken açıp yol almadı iyice. Hani o her gün idrakimizin sularında gezinen milyonlarca önermeden herhangi biri gibi zat-ı âlileriniz iyi bileceklerdir. Bir ilgi ya da tutku onları bir yana sürüklemedikçe fikirler ne ileri ne de geri giderler. Üst katta annemin yatağının yakınında birden artan koşuşturmalar bu önermeyi işte tam da benim anlatmaya çalıştığım biçimde gereken dürtüyü sağladı. Ne talihsizlik dedi Doktor Slop acele etmezsem eğer korkarım başıma düşecek. 10. Bölüm. Düğümler meselesine gelince her şeyden önce ilmeklerden söz etmediğimi belirteyim. Zira yaşamım ve fikirlerim boyunca bu konudaki fikirlerim büyük amcam Bay Hammond Shandy'nin başına gelen felaketi anlattığımda çok daha iyi anlaşılacaktır. Kendisi ufak tefek, hayal gücü ise çok zengin olan amcam Monmouth Dükü olayına karışmıştı. İkinci Charles'ın gayrimeşru çocuğu olan Monmouth Dükü 1685'te babasına ve daha sonra kral olacak kardeşi 2. James'e karşı bir ayaklanma başlatmış, kendisiyle birlikte ona katılan pek çok kişi yargılanıp idam edilmişti. Ayrıca belirteyim, fiyonga tabir edilen düğümlerden de söz etmiyorum. Onları çözmek ne beceri, ne bilgi, ne de sabır gerektirir. O yüzden haklarında fikir beyan etmeyi gereksiz görüyorum. Sözün etmek istediğim düğümler, zat-ı âlilerinin hoşuna gideceğini ummaktayım. Sağlam, dürüst, alabildiğine sıkı, hilesiz, hurdasız, Obediah'ın attığı türden düğümler, ipin iki ucunun ikiye katlanıp halka ya da ilmekten geçirildiğinde kayıp açılmasınlar diye ikinci kez dolandıkları için hiçbir kaçarı olmayan düğümler, umarım beni anlıyorsunuzdur. O halde bu düğümler ve benzeri diğer engeller zat-ı âlileri takdir ederler ki bu gibi düğümler yaşam boyu sık sık karşımıza çıkarlar ve bazılarımız aceleci davranıp bunları çakılarıyla kesiverirler. Doğru değil. İnanınız saygıdeğer efendilerim gerek aklımız gerek gönlümüz onları dişlerimiz ya da parmaklarımızla çözmeyi emreder. Doktor Slop dişlerinden olmuştu. Zor bir doğum esnasında en gözde aleti olan kerpeteni yanlış yönde çekiştirirken ya da yanlış kavradığından aletin sapı ağzına vurmuş ve ne yazık ki en iyi 3 dişinden olmuştu. O yüzden parmaklarını denedi ama heyhat tırnakları dibinden kesilmemiş miydi? Canı cehenneme çözemiyorum diye haykırdı Doktor Slop. Üst katta annemin başucundan gelen gürültüler artmıştı. Kahrolası herif. Bu düğümleri çözmem imkansız. Annem inledi. Çakınızı ödünç alabilir miyim? Bu düğümleri kesmem gerekiyor. Ah tanrım, baş parmağımı kestim. Hem de bıçak kemiğe dayandı. Lanet olası herif. 50 mil uzakta bir başka erkek ebe olmasaydı, bu sefer işim bitik, bu herifi asmak gerek ya da çekip vurmak. Dilerim cehennemin bütün iblisleri birlik olup ipini çekerler. Babam Obediah'ı pek severdi. Bu yüzden ona böyle sövülmesine katlanamadı. Üstelik kendi nefsine de belli bir saygı beslediğinden, huzurunda böyle sözler sarf edilmesinden hiç hoşlanmamıştı. Doktor Slop eğer baş parmağını değil de herhangi bir başka yerini kesseydi, babam fazla üzerinde durmaz, daha basiretli davranırdı. Ama bu durumda öcünü almaya kararlıydı. Büyük olaylar karşısında küçük lanetler okumak, Doktor Slop dedi babam, onu başına gelen kazadan ötürü teselli ederek, boşa güç israfıdır, ruh sağlığımızı bozar. Haklısınız diye yanıtladı Doktor Slop. Kalelere sapanla saldırmaya benzer dedi Toby amcam, ıslık çalmaya ara vererek. Kanımızı tutuştururlar diye sözünü sürdürdü babam. Ama acımızı dindirmezler. Ben şahsen pek ender küfreder ya da lanet okurum. Elimden geldiğince kaçınırım bundan. Ama eğer boş bir anıma gelir de küfretmeye başlarsam her zaman kendime hakim olmayı başarır. Doğrudur dedi Toby amcam ve küfürlerimin bir işe yaramasını sağlarım. Yani rahatlamak için küfrederim. Ancak akıllı ve adil bir kişi bu gibi davranışlarını dengelemeyi bilir, hem de içinde kopan fırtınaları dizginler, hem de kötü dileklerini yönelttiği kişinin enini, boyunu ve önemini aklından çıkarmaz. En acı yara yürek yarasıdır dedi Toby amcam. Bu nedenle diye sözünü sürdürdü babam, serventesvari bir ciddiyetle elinin altındakilerle yetinmeyip de kendi kendine her duruma uygun küfürler üreten, tabii boş zamanlarında en basitinden en karmaşığına lanetler tasarlayan, iyice düşünüp taşınan, dahası bunları her zaman elinin altında her an kullanabileceği bir yerde bulunduran bir beyefendiye saygım sonsuzdur. Böyle şeylerin düşünülüp taşınılarak bulunduğu aklıma bile gelmezdi diye onu yanıtladı Doktor Slop. Affedersiniz dedi babam. Daha bu sabah bunlardan birini kardeşim Toby'ye okuyordum. Hayır, ona lanet okumuyordum. Yalnızca laneti okuyordum. Kardeşim sabah çaylarımızı koyarken hemen şurada başımın üzerindeki rafta olacak ama eğer yanlış hatırlamıyorsam kesik bir parmak için biraz ağır kaçar. Hiç de değil dedi Doktor Slop. Şeytan çarpasıca herif. O halde diye yanıtladı babam, buyurun kullanın Doktor Slop. Ancak yüksek sesle okumanız koşuluyla ve ayağa kalkıp Katolik Roma Kilisesi'nin bir aforoznamesini eline aldı. Babamın garip koleksiyonları vardı. Piskopos Ernelfunus'un, Ernulf ya da Arnulf, 1040-1124 Fransız asıllı Rochester Piskoposu. Kaleme aldığı bu aforoznameyi Rochester Kilisesi'nde bulmuştu. Onu Ernulfus'un kendisini bile kandırabilecek denli ciddi bir bakış ve ses tonuyla Doktor Slop'a uzattı. Doktor Slop başparmağını mendilinin ucuyla sardıktan sonra yüzünde kuşkulu değilse de ekşi bir ifadeyle okumaya başladı. Bu arada amcam Toby sürekli olarak ve alabildiğine tiz perdeden ıslıkla Lilla Bullero çalmaktaydı. Sorbon'un vaftiz sorunu üzerine yaptığı konsültasyonun sahihliğinden kimileri kuşku duyduğu, kimileri de bunu inkar ettiği için bu aforoz metninin orijinalini yayınlamanın uygun olacağı düşünüldü. Bay Shandy, metnin kopyasını sağlayan Rochester Katedral heyetine ve başrahip katibine teşekkür eder. Stern'ün dipnotu. Bu aforoz metni Thomas Hearne'in 1678-1735 Textus Rufensius 1720 adlı yapıtında yayımlanmıştır. Sayfa 35. 11. bölüm. Yüce Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhum ve Kutsal Yasaların ve Kurtarıcımızın anası ve hamisi, el değmemiş Bakire Meryem'in, sanırım bu gerekli değil dedi Doktor Slop elindeki risaleyi dizine bırakıp babama dönerek, kısa süre önce okumuş olduğunuza göre efendim, yüksek sesle okunması gerekli değil. Yüzbaşı Shandy de dinlemeye hevesli görünmüyor, kendi kendime okusam daha iyi olacak. Bu anlaşmamıza aykırı olur diye yanıtladı babam. Ayrıca sonlarına doğru öyle hoş bölümler var ki ikinci kez dinleme zevkinden mahrum kalmak istemem doğrusu. Doktor Slop bundan pek hoşlanmamıştı ama Toby amcamın aniden ıslığı kesip isterlerse kendisinin okuyabileceğini söylemesi üzerine Doktor Slop amcam Toby'nin ıslığı altına gizlenip okumanın amcam Toby'yi dinlemekten evla olduğunu düşündü ve yüzündeki kederli ifadeyi okuduğu risalenin ardına sakladı ve devam etti. Amcam Toby ıslıkla Lilla Bulero çalıyordu hala ama artık o kadar yüksek sesle değil. Yüce Tanrı'nın baba, oğul ve kutsal ruhun ve kutsal yasaların ve kurtarıcımızın anası ve hamisi, el değmemiş Bakire Meryem'in ve tüm semavi fazilet, melek, baş melek, taç, taht, kudret, kutsal Patrik ve peygamberlerin, tüm Resul ve vaizlerin, tüm katledilmiş kutsal çocukların, ki kutsal kuzuyu görür görmez kutsal şehitlerin ve kutsal mürşitlerin yeni şarkısını söyleyeceklerdir ve tüm kutsal bakirelerin ve Tanrı'nın kutsadığı tüm seçilmiş azizlerin izniyle lanet Obedia'ya olsun. Bu düğümleri attığı için. Onu aforoz eder ve lanetleriz ve onu Ulu Tanrı'nın kutsal kilisesinden uzaklaştırırız ve Datan ve Abiram ve Korah ve her üçünün aileleri Musa ve Harun'a karşı ayaklandıkları için bir depremle cezalandırılıp ölmüşlerdir. Sayılar 16 üst üste 2.1-35 ile birlikte faş edilmeye, acılar içinde kıvranmaya, yok olmaya terk ederiz. Ulu Tanrı'ya bizden ayrıl diyenlerle bizim görülecek işimiz yoktur. Ve nasıl su ateşi söndürürse onun içindeki ışığın da sonsuza dek sönmesini dileriz. Eğer nedamet getirmezse Obediah düğümleri attığı için ve böylece ferahlatmazsa onları amin. İnsanı yaratan baba onu lanetlesin. Bizler adına acı çeken oğul onu lanetlesin. Vaftiz edilirken bizlere verilen kutsal ruh onu, Obedia'yı lanetlesin. Bizim kurtuluşumuz adına düşmanları ezerek yükselen İsa'nın gerildiği kutsal haç onu lanetlesin. Kutsal ve ebedi Bakire Meryem, Tanrı'nın anası onu lanetlesin. Kutsal ruhların savunucusu Aziz Mikail onu lanetlesin. Tüm melekler ve baş melekler, tüm kudret ve cennet orduları onu lanetlesinler. Ordularımız Flanders'dayken asker fena halde ağzını bozardı diye haykırdı amcam Toby. Ama böylesi değil, ben şahsen köpeğime bile böyle lanet okuyamam. Baş haberci Aziz Yuhanna ve vaftizci Aziz Yahya ve Aziz Petrus ve Aziz Paulus ve Aziz Andrew ve İsa'nın tüm havarileri onu hep birlikte lanetlesinler. Ve İsa'nın tüm müritleriyle tüm dünyayı fetheden dört vaizi ve şehit ve mürşitlerinden oluşan o kutsal kalabalık ki Tanrı'nın hoşnutluğu üzerlerinde olsun onu Obedia'yı lanetlesin. İsa uğruna dünya nimetlerinden el çekmiş kutsal bakirelerin kutsal korosunun bedduası üzerine olsun. Ezelden ebede Tanrı'nın sevgisini kazanmış tüm azizlerin bedduası üzerine olsun. Yeryüzünün ve gökyüzünün ve tüm kutsal emanetlerin bedduası o adamın, Obediah'ın ya da o kadının ya da her kim bu düğümleri atmasına yardımcı olmuşsa onun üzerine olsun. Evde ya da ahırda, bahçede ya da tarlada, caddede ya da patikada, ormanda, suda ya da kilisede, nerede olursa olsun beddualar onun, Obediah'ın üzerine olsun. Yaşarken de, ölürken de lanetlensin. Tam burada amcam Toby çaldığı ıslığın ikinci ölçüsünde bir yarım notadan yararlanarak cümlenin sonuna dek ısrarla aynı notayı çaldı. Doktor Slope bölük pörçük lanetlerini alçak perdeden tek düze sıralamaktaydı. Yerken ve içerken, açken, susuzken, oruç tutarken ve uyurken, uyuklarken ve yürürken, ayakta dururken ve otururken ve yatarken, çalışırken ve dinlenirken, işerken ve sıçarken ve kan kusarken tüm lanetler üzerine olsun. Bedeninin, Obediah'ın bedeninin tüm uzuvlarına lanet olsun. İçinden de dışından da lanetlensin, kafasındaki saçlara lanet olsun, beynine ve başının tepesine lanet olsun. İşte bu acıklı bir lanet dedi babam, şakakları, alnı, kulakları, kaşları, yanakları ve çene kemikleri, burun delikleri ve ön dişleri ve köpek dişleri ve dudakları, gırtlağı, omuzları, bilekleri, kolları ve elleri ve parmakları lanetlensin. Ağzına, göğsüne, kalbine, midesine ve minimum sakatatına lanet olsun. Kasları ve kasıkları Yüce Tanrı esirgesin dedi Tobi amcam. Baldırları ve cinsel organları babam başını salladı. Kalçası, dizleri, bacakları ve ayakları ve ayak tırnakları lanetlensin. Eklemlerinin tümü, başından ayağına tüm hareket yeteneği lanetlensin yerinden. Yaşayan Tanrı'nın oğlu tüm haşmetiyle, burada amcam Tobi başını geriye atarak şeytani uzunlukta ve yüksek tondan bir heyt çekti. Islıkla sevinç çığlığı arası bir ses. Jüpiter'in ve Juno'nun altın sakalı, Juno'nun sakalı vardıysa ve siz putperestlerin taptıkları tüm ilahların sakalları, sayıları hayli kabarıktır. Zira uhrevi ilahlarınız, havada uçan, denizde yüzen ilahlarınız ve de kentsel ilahlarınız, kırsal ilahlarınız, göksel ilaheler olan karılarınız ve cehennemi ilaheler olan metresleriniz ve kapatmalarınız, tabi sakallıysalar eğer, bütün sakallar Varro'nun, bu Varro, bakınız bu kitapta 4. bölüm not 2 değil, Hesedios İsa'dan önce yaklaşık 700 olmalıdır. Hesedios 30 bin tanrıyı, Varro ise 300 Jüpiter'i yardıma çağırmıştır. Stern burada yanlış kaynak göstermektedir. Kaynağı aslında Robert Burton'ın 1577-1640 Anatomy of Melancholy 1621 6. baskı 1651 Melankolinin Anatomisi adlı yapıtıdır. Söylediğine göre hem de şerefi üzerine yemin ederek hepsi üst üste konulduğunda bu pagan kuruluşta en azından 30 bin sakal bulunmaktadır ki her biri sıvanıp okşanmak hak ve ayrıcalığını talep eder. İşte bu sakalların tüm adına söz verir ve şerh düşerim ki eğer bu dünyada iki kötü kazaka eşit değerim varsa amcam Tobi'nin buna ıslığıyla nasıl eşlik ettiğini duyabilmek için onların en iyilerini Cithamet, Sidi Hamit Benengeli, Don Kişot'a kaynaklık eden hikayenin ait olduğu öne sürülen farazi Arap tarihçi. Don Quixote 1.ii.1 gibi verirdim sizlere. Onu lanetlesin diye okumayı sürdürdü Doktor Slop ve semavi güçlerin tümü ayaklanarak lanet ve beddua yağdırsınlar üzerine. Eğer o Obedia nedamet getirmez ve bizleri ferahlatmazsa. Amin. Olsun, olsun, amin. Belirtmek isterim ki diye atıldı amcam Tobi, şeytanın kendisine bile böylesine lanet okumaya yüreğim el vermezdi. Kendisi baş lanet okuyucudur diye yanıtladı Doktor Slop. Ama ben değilim dedi amcam. Ama o artık lanetlenmiş, lanetlere uğramış birisi ve her zaman ebediyete kadar öyle kalacak dedi Doktor Slop. Buna üzülüyorum dedi amcam Tobi. Doktor Slop ağzını büzdü ve tam amcam Tobi'nin hu veznindeki ya da hayret ıslığı biçimindeki iltifatını kendisine iade etmek üzereydi ki kapı bir sonraki bölümde aceleyle açılacağından mesele burada kapandı. 12. bölüm. Bakın şimdi bu hür vatanda dilediğimiz yemini edebiliriz sanıp havalar basmayalım kendi kendimize, zira o yeminleri edecek kadar yüce ruhluysak da bu aynı zamanda o yeminleri icat edecek kadar zeki olduğumuz anlamına gelmiyor. Şu dakikada dünyadaki herhangi bir kimseye, uzmanlar hariç, yeminler savurma konusunda yalnızca uzmanlara itirazım var. Resim sanatında falan filan bunların hepsi eleştirinin incik boncuğuyla öylesine bezenmiş, öylesine donanmışlardır ki ya da bu benzetmeden vazgeçeyim her ne kadar yazık oluyorsa da zira ta Gine sahillerinden bulup getirmiştim onu. Kafaları efendim cetveller ve pergellerle doludur, üstelik her durumda derhal ölçüp biçmeye kalkışırlar. Bu durumda da dahiyane bir eser onların elinde didiklenip işkence görerek öleceğine cehennemin dibini boylasın daha iyi derim ben. Peki Garrick, zamanının en önde gelen İngiliz tiyatro oyuncusu olan David Garrick, 1717-1779, aynı zamanda Londra edebiyat çevrelerinde de nüfus sahibiydi. Tristram Shandy'nin ilk ciltleri yayımlandığında Stern arkadaşı Catherine Formantel'e Bakınız 1. kitap 18. bölüm not 2, York'taki başarısını betimleyen bir mektup yazmış, arkadaşı da bu mektubu aynen kopya ederek kendisi yazmış gibi Garrick'e göndermişti. Bunun üzerine Tristram Shandy'yi okuyan Garrick ile Stern arasında yazarın ölümüne dek süren bir dostluk oluşmuştu.